Ayrım 76.
Orta Avrupa'da patlak verebilecek geniş çaplı bir savaş, kendi toprakları üzerinde ölçülemeyecek kadar çok kan dökülmesine ve maddi kayba yol açacaktır. O halde en azından Willy Brandt'ın şansölye oluşundan bu yana, Bonn hükümetinin Avrupa'daki detant arayışlarında ön saflarda olması şaşırtıcı değildir. Yalnız kardeş Alman devletiyle değil, fazla güçlü bir Almanya karşısındaki geleneksel korkularını yatıştırma çabasıyla Doğu Avrupa ulusları ve bizzat SSCB ile. Almanya'nın NATO içindeki ortaklarının hepsinden daha büyük ölçüde Doğu-Batı ticaretine katılması ve bunu finanse etmesi de şaşırtıcı değildir. Almanya bunu karşılıklı ekonomik bağımlılığın savaşı zorlayacağı yolundaki kovdenci inançla ve kuşkusuz Batı Alman bankaları ve sanayiyi bu tür ticaretten yararlanmak üzere elverişli bir durumda bulunduğu için yapmaktadır. Bu iki Almanya için sol kanat, Sosyal Demokratlar ve Yeşiller Partisi'nce kimi zaman önerildiği gibi tarafsızlık politikasına geçiş anlamına gelmemektedir. Çünkü böyle bir şey Moskova'nın Doğu Almanya içinde tarafsızlık politikasına razı olmasına bağlıdır. Bu da hemen hiç olacak gibi değildir. Bunun anlamı şudur ki Batı Almanya güvenlik sorununu hemen tümüyle Avrupa'da yoğunlaşmış olarak görmekte ve Fransızlarla İngilizlerin ara sıra Avrupa dışında girişmekten hala hoşlandıkları türden eylemler şöyle dursun, alan dışı her türlü askeri imkan ve güçten kaçınmaktadır. O halde daha geniş çerçevede düşünülürse, Orta Doğu'da ve daha ötelerde kendi açısından dikkatleri dağıtacak, uzakta kalan sorunlarda bir tavır almaya zorlanmaktan hoşlanmamakta, bu ise Batı'nın güvenliğini koruma konusunun bu kadar kesinlikle Orta Avrupa ile sınırlandırılamayacağını düşünen Birleşik Devletler Hükümeti ile anlaşmazlıklara yol açmaktadır. Batı Almanya bir yandan Moskova ve Doğu Berlin ile bir yandan da Avrupa dışındaki sorunlarla olan ilişkisinde yalnızca iki taraflı bir politika yürütmenin zor, belki de imkansız olduğunu görmektedir. Böyle bir şey yerine Washington'ın ve çoğu kez de Paris'in tepkilerini dikkate almak zorundadır. Bu da onun uluslararası güç sistemi içinde sahip olduğu biçimsiz ve benzersiz konum için ödediği bir bedeldir. Dış ve savunma politikalarının yarattığı sorunlar yanında ekonomisine yönelen tehditler, federal cumhuriyet için kolay baş edilebilir niteliktedir. Ama aynı şey Birleşik Krallık için söylenemez. O da tarihsel bir geçmişin ve tabii ki coğrafi konumunun varisidir. Ve bu durum dışarıdaki dünyaya yönelik politikasını kuvvetle etkilemektedir. Ancak daha önceki bölümlerde gördüğümüz gibi İngiltere aynı zamanda eski büyük güçler arasında ekonomisi ve toplumu 1945'i izleyen 10 yıllarda ve pek çok yönden bu tarihten önceki 10 yıllarda da meydana gelen teknoloji ve imalat düzeni değişikliklerine uyum sağlamakta en çok zorlanmış ülkedir. Global değişiklikler en yıkıcı etkiyi bir zamanlar İngiltere'ye dünyanın atölyesi sıfatını kazandıran imalat sektöründe yapmıştır. Şurası da doğrudur ki dünyadaki ileri ekonomilerin çoğunda imalatın verim ve istihdamdaki payı sürekli olarak düşmüş, bu arada öbür sektörlerinki söz gelimi hizmetler artmıştır. Ama İngiltere örneğinde bu düşüş çok daha birdenbire olmuştur. İngiltere'nin dünya imalat verimi içindeki payı, aman vermez gerilemesini yalnızca nispi olarak sürdürmemiş, salt anlamda da düşmüştür. Daha da sarsıcı bir nokta, İngiltere'nin dış ticareti içinde mamul malların yerinde aniden meydana gelen değişikliktir. The Economist'in 1983'ten bu yana İngiltere'nin mamul mallar ticaret dengesi, Romalıların İngiltere'yi istilasından beri ilk kez açık vermektedir. Yolundaki iğneleyici sözlerinin doğruluğunu göstermek zor olabilir. Ama mamul mallar ihracatının 1950'li yılların sonunda bile ithalatından 3 kat daha fazla olduğu gerçektir. Bu fazlalık artık görülmemektedir. Dahası istihdam alanındaki gerileme yalnızca daha eski sanayi kollarında değil, şafak vaktini yaşayan yüksek teknoloji firmalarında da vardır. İngiltere'nin imalat alanındaki rekabet gücünün düşmesi, 100 yıl öncesine giden bir geçmişe sahipse de, bu düşmenin Kuzey Denizi'nde petrol bulunmasıyla hızlandığı açıktır. Petrolün bulunması görünür ticaret açığını kapamak üzere kazanç sağlarken bir etkisi de sterlini bir petro paraya dönüştürmek oldu. değerini bir süre için gerçekçi olmayan yapay yüksekliklere çıkararak pek çok ihraç malını rekabet edemez duruma getirdi. Petrol sterlinin daha da gerilemesine sebep olarak tükendiği zaman bile bunun imalatta ipso facto durumun gereği olarak çevirenin notu. Bir canlanmaya yol açacağı hiç de belli olan bir şey değildir. Sanayi demirbaşı hurdalaşmış, dış pazarlar belki de sürekli olarak kaybedilmiş ve birim emek maliyetlerinde ortalamanın üzerinde olan artışlar yüzünden uluslararası rekabet gücü aşınmaya uğramıştır. İngiltere'nin hizmetler sektörüne kayışı biraz daha umut vericidir. Ancak Birleşik Devletler örneğinde olduğu gibi İngiltere için de geçerli olan nokta şudur ki pek çok hizmet cam seliciliğinden hızlı yemek servisine kadar ne döviz kazandırmaktadır ne de özellikle verimli olmaktadır. Uluslararası bankacılık, yatırım mal alım satımı ve benzeri gibi genişlemekte olan yüksek kazanç getiren alanlarda bile görünen odur ki rekabet olsa olsa daha yoğunlaşmıştır. Geride bıraktığımız 30 yıl içinde de İngiltere'nin dünya hizmetler ticareti içindeki payı %18'den %7'ye düşmüştür. Bankacılık ve maliye giderek daha büyük ölçüde New York'ta ve Londra'da ve Tokyo'da çok büyük sermaye kaynakları olan çoğunlukla da Amerikan ve Japon firmaların egemenliği altına giren global nitelikli bir iş alanı haline gelirken İngiltere'nin payı daha da ufalabilir. Son olarak da telekomünikasyon ve büro donanımında ileride meydana gelecek gelişmeler, şimdiden Batı dünyası içinde beyaz frenk gömleklilerin masa başında yaptıkları işlerin, yakında mavi önlüklü işçilerin daha önce geçtikleri yolu izleyeceğine işaret etmektedir. Dileğimiz tüm bunların kıyamet gününün habercisi olmamasıdır. Dünya verimi ve ticaretinde meydana gelecek genel bir büyüme, İngiliz ekonomisinin batmadan su üstünde kalmasına yardımcı olabilir. Ancak bütün içindeki payı yavaş yavaş gerileyecek ve kişi başına GSMH'si sürekli olarak İtalya'dan Singapur'a kadar daha pek çok ulusunkinin gerisine düşecektir. Bir hükümet değişikliği ile verimli yatırımlar yerine sosyal harcamalarda büyük artışlar, vergi düzeylerinde yükselme, iş dünyasında güven kaybı ve sterlinden kaçış meydana gelirse gerileme daha yoğun hale gelebilir, daha az sıkı bir para politikası benimsenecek, tutarlı bir sanayi stratejisi geliştirilecek ve öbür Avrupalı ülkelerle pazarlanabilir ve saygınlık göstergesi olmayan, girişimlerde işbirliğine gidecek bir hükümet çıkarsa da yavaşlayabilir. Bir iktisatçının savunduğu gibi sanayi rönesansı geçirmiş olan İngiliz imalat sektörünün artık tümüyle daha dinç, daha diri ve daha çok rekabet gücüne sahip olduğu belki doğrudur. Ama gösterişli bir iyileşme olabileceği yolunda olumlu belirtiler görülmemektedir. Emek piyasasındaki nispi hareketsizlik ve eğitim noksanlığı yüksek birim maliyetleri ve en büyük İngiliz imalat firmalarının bile başkalarına göre küçük olması çok önemli engellerdir. Mühendis ve bilim adamlarının verimi hala karamsarlık verecek kadar düşüktür. Her şeyden önce araştırma ve geliştirmeye yapılan yatırım düzeyi düşüktür. 1980'li yılların başında İngiltere'de araştırma geliştirme için harcanan her doların Almanya'daki karşılığı 1.50 dolar, Japonya'da 3 dolar ve Birleşik Devletler'de 8 dolardı. Buna rağmen İngiltere'deki araştırma geliştirme çalışmalarının %50'si verimli olmayan savunma etkinliklerine ayrılmış, buna karşı Almanlar %9, Japonlar ise çok ufak bir miktar ayırmışlardır. Başlıca rakiplerinde olduğunun aksine Birleşik Devletler bunun dışındadır. İngiltere'deki araştırma geliştirme çalışmaları sanayinin ihtiyaçları ile çok daha az bağlantılıdır ve giderler çok daha az bir oranda sanayinin kendisi tarafından karşılanmaktadır. Savunmayla bağlantılı araştırma geliştirmeye büyük bir pay ayrılması bizi İngiltere'nin açmazından öbür zor seçeneğe götürmektedir. İddiasız, gözlerden uzak, soyutlanmış bir Pasifik devleti olsa İngiltere'nin sanayi alanında yavaş yavaş soluksuz kalması üzücü olurdu. Ama uluslararası güç sistemi açısından bir anlamı bulunmazdı. Oysa gerçek şudur ki Victoria döneminde çıktığı doruktan epey aşağılara inmesine rağmen İngiltere hala dünyanın orta boy güçlerinden biridir. Ya da bu iddiadadır. Savunma bütçesi Çin'in toplamını ölçme biçimine bağlı olarak 3. ya da 4. en büyük bütçe donanması 4. en büyük ve Hava Kuvvetleri 4. en büyük kuvvettir. Bunların hepsinin de ülkenin coğrafi boyutları yalnızca 245 bin kilometre kare, nüfusu 56 milyon ve dünya GSMH'si içindeki sınırlı gerilemekte olan payıyla 1983'te %3.38. Önemli bir orantısızlık içinde oldukları düşünülebilir. Üstelik imparatorluk güneşi batmıştır ama İngiltere'nin ülke dışında hala çok geniş stratejik taahhütleri vardır. Yalnızca Almanya'da NATO'nun merkez cephesine katkısı olarak tuttuğu 65 bin asker ve havacı değil, dünyanın her yerinde bulundurduğu garnizonlar ve hava üsleri. Belezi'de, Kıbrıs'ta, Cebeli Tarık'ta, Hong Kong'da, Falkland Adaları'nda, Brunei'de, Hint Okyanusu'nda. Vaktinden önce öyle ilan edilmiş olmasına rağmen İngiltere hala Ninova ve Sur'la aynı şey değildir. İngiltere'nin ufalmış ekonomisiyle fazla genişlemiş stratejik konumu arasındaki bu uyuşmazlık, Rusya'yı bir yana bırakırsak, muhtemelen bütün öbür büyük güçleri etkileyen farklılıklardan daha aşırı bir nitelik taşımaktadır. Bu yüzden de İngiltere silah fiyatlarının enflasyondan %6-10 daha fazla artması ve her yeni silah sisteminin yerine konacağı eski sistemden 3-5 kat daha pahalı olması karşısında özellikle zayıf durumdadır. Savunma harcamalarına iç politikaların sonucu olarak gelen baskılar ülkeyi daha da zayıf hale getirmektedir. Muhafazakar yönetimler açığı daraltmak üzere silahlanmaya yapılan harcamaları sınırlamak gerektiğini düşünmektedirler. Ama onların yerine geçebilecek herhangi bir alternatif yönetim savunma harcamalarını salt anlamda kesme eğilimine girebilir. Ancak bu politik açmazdan tümüyle ayrı olarak İngiltere'nin önüne temel ve çok geçmeden kaçınılmaz olan bir seçim dikilmektedir. Ya silahlı kuvvetlerin tümüne ayrılan ödeneklerden kesinti yaparak her birini yeterlikten uzak bir duruma getirmek ya da ülkenin savunma taahhütlerinin bazılarından vazgeçmek. Ancak bu öneri dile getirildiği anda engeller belirmektedir. Yeni Euro avcı uçaklarının maliyeti gözle izlenemeyecek kadar hızla artarken havada egemenlik kurma gereği tartışmasız kabul edilmektedir. Bu yüzden de RF'in bütçesi daha büyüktür. İngiltere'nin en geniş deniz aşırı taahhüdü Almanya ve Berlin'e karşıdır. Yaklaşık 4 milyar dolar. Ama böyle olduğu halde buradaki 55 bin asker, 600 tank ve 3 bin başka zırhlı araç, yüksek moral gücüne rağmen yetersiz donanımlıdır. Ancak Bağor'da, Ren'deki İngiliz ordusu, yapılacak herhangi bir indirim ya da askerlerin yarısını Alman garnizonları yerine İngiliz garnizonlarında tutmak gibi ustalıklı bir ayak hareketi bile Almanlarda uyandıracağı üzüntüden Belçikalılar da aynını yapma isteğine, sonra da Amerikalıların öfkesine kadar öyle politik yankılar doğuracaktır ki amacına tümüyle ters düşebilir. İkinci bir alternatif suüstü filosunu küçültmektir. Savunma Bakanlığı'nın 1981'de bulduğu çözüm buydu. Ta ki Falkland bunalımı bu planı altüst edinceye kadar. Ancak Whitehall'deki yetkili çevreler arasında en çok bu alternatif savunulduğu halde Rusya'nın artan deniz gücünün oluşturduğu tehdit ve NATO'nun alan dışı bir vuruculuğa sahip olması konusunda Amerikalıların ısrarı yüzünden böyle bir şey zamansız olur. Ve NATO'nun Avrupa'daki konvansiyonel kuvvetlerinin güçlendirilmesini savunanlar için en büyük Atlantik refakat filosunda indirim yapılmasını onaylamak elbette bir çelişkidir. Kesintiler için daha uygun bir alan İngiltere'nin Falkland Adaları'ndaki pahalı ancak duygusal açıdan anlaşılabilir ve fazla aşırı taahhütleri olabilir. Ancak böyle bir kısıntı bile daha kapsamlı bir kararı herhalde yalnızca 1-2 yıl için erteleyecektir. Son olarak da maliyetleri aydan aya artıyor görünen çok pahalı Trident denizaltı balistik füze sistemlerine yapılmış yatırımlar düşünülebilir. Muhafazakar yönetimin ileri ve bağımsız bir caydırıcılık sistemi oluşturma konusundaki hevesi düşünülürse, tabii bir de Trident gemilerinin genel nükleer dengeyi gerçekten değiştirmeleri söz konusudur. Bu alanda bir kesinti kararı ancak yönetimde meydana gelebilecek radikal bir değişme sonucunda alınabilir. Böyle bir durum ise ülkenin geleceğe yönelik savunmasından başka şeylerin de sorgulanması anlamına gelebilir. Ancak her şey bir yana tatsız seçim gene de yapılacaktır. Sunday Times'ın belirttiği gibi kısa bir süre içinde bir şeyler yapılmazsa Bu ülkenin savunma politikası giderek aynı işi daha az parayla yapmaya çalışmaktan ibaret olacaktır. Bu da İngiltere ve NATO'ya ancak zarar getirir. Bu durum tüm partilere mensup politikacıları bir takım taahhütleri azaltarak bunun yaratacağı sonuçlara katlanmak ya da savunma harcamalarını daha da arttırarak İngiltere bu alanda oran olarak Yunanistan dışında tüm Avrupalı NATO ortaklarından daha çok GSMH'sinin %5.5'i para harcamaktadır. Verim artırıcı yatırımlarını ve uzun vadeli ekonomik kalkınma umutlarını azaltmak alternatifleriyle karşı karşıyadır. Zayıflamakta olan güçlerin çoğunun başına geldiği gibi İngiltere'nin önündeki seçim de her yönüyle zorlu olan bir seçimdir. İngiltere'nin Manş ötesindeki komşusu da aynı açmazla karşı karşıyadır. Ama bu açmaz, Fransa'nın savunma politikasının ülke içinde sürekli olarak sorgulanmaması ve ülkenin ekonomik alanda 1950'li yıllardan bu yana kusurlu olmakla birlikte daha iyi performans göstermesi sayesinde gizli kalmıştır. Her şey hesaba katıldıktan sonra ortaya çıkan odur ki, Londra gibi Paris'te geniş ulusal çıkarları ve deniz aşırı taahhütleri bulunan, ancak orta boy bir güç olmanın sorunlarıyla uğraşmak durumundadır. Bu çıkar ve taahhütlerin savunulması da giderek daha büyük ölçüde silah giderlerindeki tırmanışın yarattığı baskıların altına girmektedir. Fransa'nın nüfusu İngiltere'ninkiyle aynı olmakla birlikte toplam GSMH'si ve kişi başına GSMH'si daha büyüktür. Fransızlar İngiltere'den daha çok otomobil ve çelik üretmektedirler. Ve çok geniş bir uzay sanayine sahiptirler. İngiltere'den farklı olarak Fransa'nın dışarıdan alınan petrole olan aşırı bağımlılığı sürmektedir. Öte yandan AET'nin büyük oranda para desteğinde bulunduğu tarım ürünlerinde hala hayli büyük bir fazlası vardır. Fransızlar önemli birkaç yüksek teknoloji alanında da telekomünikasyon, uzay uyduları, uçak, nükleer güç, dünyadaki rekabete ayak uydurmaya kuvvetle kararlı olduklarını göstermişlerdir. Gerçi Fransa ekonomisi 1980'li yılların başında tam da önemli ticaret ortaklarının tümü mali kısıntılara girerken, sosyalist yönetimin büyüme için yaptığı ani atılım yüzünden epey zarar gördü. Ama bunu izleyen daha sıkı politikalar enflasyonu düşürmüş, ticaret açığını daraltmış ve frankı istikrara kavuşturmuş görünmektedir. Bütün bu gelişmelerin Fransa'da ekonomik büyümenin yeniden başlamasına imkan sağlaması gerekir. Ancak Fransa'nın ekonomik yapısı ve geleceği ne zaman Ren ötesindeki güçlü komşusununki ya da Japonya'nınki ile karşılaştırılırsa durumun ne kadar sallantıda olduğu ortaya çıkmaktadır. Fransa avcı uçakları şarap ve tahıl ihracatında hala göz alıcı bir ustalık gösterse de sıradan mamullerin dışarıya satışındaki nispi zayıflığı sürmektedir. Fransa'nın alıcılarının pek çoğu baraj ya da mirajlar gibi çok büyük projeler sipariş eden, sonra da bunlar için ödeme yapmakta güçlük çeken istikrarsız 3. dünya ülkeleri olmuştur. Buna karşı sanayi malları, otomobil ve elektrikli aletlerde Fransa'ya olan İthalat sızması, ülkenin rekabet gücü olmadığı geniş alanlar bulunduğunu göstermektedir. Batı Almanya ile olan ticaret açığı her yıl büyümektedir ve Fransa'daki fiyatlar her zaman için Almanya'dakilerden daha hızla yükseldiğinden bu açığın frankta yeni devalüasyonlara yol açacağı kuşkusuzdur. Fransa'nın kuzeyinin görünümü hala çöküntü halindeki sanayi kollarının kömür, demir, çelik, gemi yapımı çizgilerini taşımaktadır. Otomobil sanayinin büyük bir bölümü de sıkıntıları hissetmektedir. Yeni teknolojiler umut verici görünmekle birlikte ne Fransa'daki pek çok işsize iş sağlayabilecek durumdadırlar, ne de Alman, Japon ve Amerikan teknolojilerine ayak uydurmaları için gerekli olan miktarda yatırıma kavuşabilmektedirler. Ekonomik yönden ve belki daha da önemlisi psikolojik açıdan, tarıma bu kadar bağlı olan bir ülke için daha kaygı verici olan tahıl, süt ürünleri, meyve, şarap ve benzerinde dünya çapında aşırı üretim bunalımının belirmiş olmasıdır. Bu durum tarım destekleme fiyatları sürdükçe Fransa ve AET bütçelerine giderek daha büyük yük bindirecek, fiyatlarda kesinti yapılması halinde ise toplumsal huzursuzluk yaratacaktır. Birkaç yıl öncesine kadar Paris'te tarımda yeniden yapılanma için topluluktan sağlanan paraların yardımcı olacağına güvenilebiliyordu. Şimdi ise bu paraların çoğunun İspanyol, Portekiz ve Yunan köylülerine gitme ihtimali vardır. Bunların hepsi önümüzdeki 2-10 yıl için Fransa'yı çok daha geniş bir araştırma geliştirme çabası ve yüksek teknolojiye dayalı büyüme için gerekli sermaye kaynaklarından yoksun bırakabilir. Ulusal savunma politikasına ilişkin tartışmaya Fransa'nın gelecekteki önceliklerinin belirlendiği bu daha geniş çerçeve içinde bakmak gerekir. Fransa'nın son zamanlardaki stratejisinde ve askeri eylemlerinde pek çok bakımdan etkileyici olan epey şey vardır. Amerika'nın stratejik nükleer caydırıcılığının inanılırlığına ilişkin olarak artan kuşkuları gören ve bunları iddialı bir biçimde dile getiren, Fransa, Sovyetler saldırdığı takdirde kullanılmak üzere kendi üçlü atış sistemini oluşturmuştur. Fransa, nükleer caydırıcılığını üretimden hedeflemeye her yönüyle kendi elinde tutarak ve caydırıcılık bir işe yaramazsa, tüm füze kuvvetlerinin Rusya'nın üzerine salınacağı konusunda ısrar ederek, Kremlin'i denetim altında tutmanın daha emin bir yolunu bulduğunu düşünmektedir. Aynı zamanda en büyük kara ordularından birini beslemeyi sürdürmüştür. Güneybatı Almanya'da epey büyük bir garnizonu vardır ve Federal Almanya'ya yardım etmek konusunda taahhüdü bulunmaktadır. NATO komuta yapısının dışında kalmak ve önerilerde bulunabilecek duruma gelmiş olmakla birlikte bir Rus saldırısı halinde askeri açıdan merkez cephesinin takviyesi ihtiyacına engel olmamıştır. Fransızlar Avrupa dışında da rol oynamışlar ve deniz aşırı bölgelerde ara sıra yaptıkları askeri müdahaleler, 3. Dünya ülkelerinde tuttukları garnizonlar ve danışmanlar ve başarılı silah satışı politikası yoluyla hem SSCB hem de Birleşik Devletler'e alternatif bir nüfuz ve malzeme verebilecek kaynak oluşturmuşlardır. Bu durum kimi zaman Washington'ı sinirlendirmiş ve Fransızların Güney Pasifik'teki nükleer denemeleri bu bölgenin ülkelerini haklı olarak öfkelendirmiş ise, Moskova'nın da Fransızların çeşitli ve kimi zaman önceden kestirilemez bağımsızlık gösterileri karşısında rahatlık duyması pek mümkün değildir. Üstelik Fransa'daki sağda solda ülkenin dışarıda başkalarından farklı bir rol oynaması görüşünü desteklediğinden, Fransızların bu amaca yönelik iddia ve eylemleri, öbür batılı toplumların hemen hepsinde görülebilecek türden ülke içi eleştirilere yol açmamaktadır. Tüm bunlar yabancı gözlemcileri ve tabii ki Fransızların kendilerini, ülkenin politikasını mantıklı çıkarcı, gerçekçi ve benzeri olarak tanımlamaya itmiştir. Ancak bu politikanın kendisi de kimi Fransız yorumcuların açıktan kabul etmeye başladıkları gibi zorluklardan uzak değildir ve tarihsel açıdan bakabilenlere, Fransa'nın 1914 ve 1939 öncesi yürüttüğü dış politikada teori ile gerçeklik arasında var olan uçurumu hatırlatıyor olsa gerektir. Her şeyden önce Fransa'nın bağımsızlık tavırlarını hep Batı Avrupa'da hem konvansiyonel hem nükleer alanda var olan Amerikan kalkanı ve güvencesinin arkasına geçerek takındığı yolundaki serin kanlı gözlemde epey gerçek payı bulunmaktadır. Raymond Aron, de Gaulle'cu iddiacılık politikasının ancak Fransa bu yüzyılda ilk kez cephe hattında yer almadığı için mümkün olduğuna işaret etmiştir.